Ayrım 7.
Aşk coğrafyasında konuşmalar. Bağımsızlık savaşımız madalyamızdır. Mesela etnik evlilik olan yerde etnik tartışma olmaz. Doğu bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya gelen etnik eğilimleri olan arkadaşlarımız da var. Örneğin komşuyuz ve ikimizin de hanımı hamile. Ok Meydanı Doğum Hastanesi'nde hanımınız doğum yapacak. Taksi çağırma düğmesine basıyorsun, taksi geliyor. Gidiyoruz, başhemşire bizi karşılıyor, sonra da müdür. Aynı taksi durağı, aynı komşuluk, aynı hastane, aynı başhekim, aynı hemşire. Çocuğumuz oluyor, geri dönüyoruz. Ama çocuğumuz doğunca ben bir Laz doğdu diyorum. Sense bir Kürt doğdu diyorsun. Hayır, bu yanlıştır. İdeolojik zorlamadır ve aptalca bir şeydir. Nedir aptalca olan? Aynı hastanede doğdu çocuklarımız. Üstelik komşuyuz, üstelik bütün hafızası, hatırası aynı. Aynı hisler. Biz artık İstanbulluyuz. Benim çocuğum Laz doğmaz. İstanbullu doğar artık. Ama bir kuşak önce sert bir İslamcı gibi veya doğudan gelmiş biri gibi konuşabilirim. Ama iki kuşak sonra senin çocuğun Anadolu Lisesi'ni bitirir ve o çocuk artık bu toprağın karışmış bir insanı olur. Yani kendine Laz, Çerkez diye bir kimlik edinmez. Burada bu toplum şimdiye kadar bir sabır gösterdi. Bu topraklar aşırı İslam dediğimizde, doğudan geldi dediklerimize tarih boyu sabır gösterdi. Bundan sonra da gösterecek. Mesela Yunan gazeteleri. İzmir'de ve İstanbul'da o kadar Kürt var ki onlar bu kentlerde Kürt devleti kuracak. Türkiye köşeye sıkıştı diye yazdılar. Yunanistan'da ideolojik bir beklenti oluşuyor ve Türkiye'nin çatırdadığı hayalleri yazılıyor. Bu topluma Diyarbakır'dan ve Trabzon'dan insanlar geliyor. 9 yıl önce de geldi. 800 yıl önce de geldi. Bugün İstanbul'da Nişantaşı'nda oturanların 4 nesil öncesi Kürttür. İzmir'de oturanların 2 nesil öncesi Rumelilidir. 1 nesil öncesi Trabzonludur. Hepimizin aileleri ya Rumeli'den ya Karadeniz'den ya oradan buradan geldi ve biz karmaşık bir toplum olduk. Bu büyük şehirler bu karmaşanın büyük şehirleridir. Güzelliği de bundadır. Ama onlar o siyasi beklentileriyle, militan ağzıyla sosyoloji konuşuyorlar. Bu şehirlerin bu karmaşası bunları aşacaktır. Hem doğudan gelen bu sert söylemin üstünden gelecektir, hem de bu aşırı İslam dediğimiz 3. Dünya İslamını, köylü İslamı diye tanımladığımız şeyin üstesinden yavaş yavaş gelecektir. Bu toprağın bir bağımsızlık savaşı vardır. Bu çok büyük bir madalyadır. Bu madalyayı hepsi bir gün ama 50 yıl ama 100 yıl sonra takacaktır. Bugün ideolojik nedenlerle biri Atatürk'ü eleştirir, öbürü Abdülhamit'i eleştirir ama bir gün hepimiz bu toprakların bütün soylu insanları bu madalyayı takacağız. Deliliğimizin tarihi. Köyün birinde çok hızlı bir boğa var. Gelene atlıyor, gidene atlıyor. Sabah durmuyor, akşam durmuyor, kaçan kurtuluyor ancak. Çok verimli bir boğa. Bu boğayı alalım biz. Devlet üretme çiftliğine götürelim diyorlar ve götürüyorlar. Fakat boğa çiftliğe geldikten sonra bütün gün erense yatıyor. Akşama kadar hiçbir iş yaptığı da yok. Diyorlar ki sen köydeyken kaçan kurtuluyordu. Önüne gelen herkese atlayıp zıplıyordun. Nedir bu halin? Boğa da gayet sakin yanıt veriyor. Ben artık devlet memuru oldum. Bu devletin her şeklinin, her yapısının yüzlerce kez yıkılıp devrilmesinden ve eleştirilmesinden yanayım. Türkiye'de ideolojik tartışmalarla omurilik sarsılmıştır. Dünyada siyaset bilimi felsefesinin temel sorusu şudur. İnsanın isteklerinin, arzularının ve özgürlüklerinin önünü nasıl açabiliriz? Yeme içmeleri, cinsellikleri, giyimleri, düşünceleri, ifadeleri daha rahat nasıl olabilir? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bir sürü filozof tarafından bu konu batıda işlendi. Bizim topraklarımızda da bir sürü yazar pek çok yazı yazdı. Burada çok tılsımlı kavramlar vardır. Mesela devlet, iktidar, baskı, tahakküm. Devletin insan özgürlüklerini sınırladığı, farklılıkları kabul etmediği, bunları özdeşleştirdiği ve kendisine benzettiği, kendi çıkarları neyse bütün insanları o şekilde tahakküm altına aldığı tezi 200 yıldır milyonlarca aydın tarafından değişik şekillerde söyleniyor. Mesela liberalizm, devletin sıfırlanmasıdır. Devlet, gücünü kamu alanlarını kaybediyor. Yerine bireyin girişimleri geliyor. Bu büyük bir felsefedir. Aynı şekilde hümanist felsefe de böyledir. Hümanizm, Tanrı'nın yerine insanı koymuştur. Nietzsche'nin bir lafı vardır. Tanrı öldü, diye. İnsan Tanrı yerine geçti. İnsan dediğimiz, birey dediğimiz şey öyle önemli oldu ki Tanrı gibi dokunulmaz bir hale geliyor. Fakat insanlar arasında hakkı yenenler vardır. Eşcinseller, işkenceye uğrayanlar, feministler gibi. Daha doğrusu bunlar yoktu. Ama bir gün Foucault, deliliğin tarihi diye bir şey yazdı. Devletin kendini akıllı, kendi gibi düşünmeyen herkesi de akıl hastası ilan ettiği tespitini yaptı. Bu hapishane çok zalimcedir dediğinde devlet, seni deli kabul ediyor. Kendini de filozofik akıl, geçerli akıl kabul ediyor. Marksizmin bir tezi vardır. Marksizmin tezinde devlet üst yapıydı. Ekonomik ilişkilerin başı olarak görüyor devleti. Diyor ki bu yapıyı yıkmak için üst yapıyı yıkmak lazım. Bunun için ne yapacağız? Altyapıdaki işçileri getirip devletin yerine koyacağız. Evet, getirdiler işçileri Sovyetler'de. İhtilal yaptılar, devleti ele geçirdiler. Fakat ne oldu? Devletin bütün sakatlıklarını, ruh hastalıklarını üstünde toplayan Sovyetler deneyimi başarısız oldu. Çünkü alttan gelen insanlar dediğimiz işçiler bile devlet gibi konuşmaya başladılar. Yeni bir devlet çıktı yani. Kapitalist devlet gitti, sosyalist devlet geldi. Bu noktada felsefi anarşizm de başka bir dili kullanmaya başladı. Biz dedi. Devleti ve iktidarı çok ciddi düşünmek zorundayız. Felsefi anarşizme hizmet etmiş Foucault'lar, Derrida'lar, biz devletin yerine yeni bir devlet kuramayız. O yüzden kendi insanımızın özgürlüklerini ne kadar açabiliriz ona bakalım dediler. Farklılıktan söz ettiler. İnsanların farklı etnik, kültürel, cinsi nitelikleri olabilir. Özgürlük istemleri değişik olabilir dediler. Bunlar da insan özgürlüklerinin önünü açmayı düşündüler. Eşcinsel haklar, kültürel haklar, etnik haklar. Ama bunun felsefesini yaparken çok ciddi bir şey söylediler. Dediler ki Hristiyanlığın kutsal üçlemesi Allah, Allah'ın oğlu ve Ruhul Kudüs yani Tanrı'nın ruhu. Üçü ayrı anlamdadır ama üçü birdir. Bu üçü hem farklıdır hem de bir bütünde birleşir. Topluma da böyle bakalım. Biz farklıyız ama yan yana gelince toplum oluruz. Sıcak evde felsefe kolaydır. 1950'den önceye gidelim. Fransa'da, Mısır'da, New York'ta bir kulüpte ya da Konya'da bir kahvede okey oynuyoruz. O dönemin toplumunda konuşurken cins ayrımına, kültürel ayrılığa dikkat edilmezdi. Ama 50'lerde bu filozoflar konuşmaya başladıktan sonra okey oynadığımız masada ya da maç kuyruğunda birisi ben homoseksüelim, diğeri heteroseksüelim dedi. Bir başkası da feminist olduğunu söyledi ve ekledi. Senin bu iktidarın, bu devletin, bu geleneklerin feminizme karşıdır. Beni kadın olarak algılayacaksın. Biri, ben kültürel feodal bir yapıdan geliyorum. Biri, Lazım, biri de Gürcüyüm dedi. Bir şey koydu adını. Biri geldi, sen busun dedi. Filozofiye göre ben senin yine arkadaşınım ama benim haklarımı kabul edersen arkadaşınım yaklaşımı geçerli oldu. Batı'da modern toplum bireyin hakları üzerine kuruluyor. Haklar da bu anlayışın farklılıkları üzerine oluşuyor. Sen benim eşcinsel haklarımı, feminist haklarımı, kültürel haklarımı bileceksin ama hepimiz bir bütünüz. Yine okey oynayalım ama hakkımı bileceksin diyor. İşte Batı'nın son 50 yıldır bu filozoflarla, bu haklarla, farklılık adına, dışarıdan gelenler adına aldığı felsefi hamle ve yol bu. Bu yüzden Batı, eşcinsel, feminist gibi kültürel hakları çok ciddiye alan bir yönetmelik, bir tüzük ve AB uygulamalarıyla gelir. Bu toprak bugün F tipinin hücre yapısını istediği kadar inkar etsin. Bir gün bu düzelecektir. Bir gün bu hak alınacaktır. Eşcinsel bir hak varsa bu alınacaktır. İnsanoğlu için en büyük laf şudur. Bir kere mağaradan çıktın sen. Yani Çin'in bir köyünde bir çocuk reklamda çikolata görmüşse, muz görmüşse onu alacak. Bunun şakası yok. O yüzden bu hakları konuşurken Avrupa'nın üstümüze getirdiği haklara, bizi yaralayıcı ve bölücü, iç çatışmalar doğuran haklarına karşı çıkmamız çok normaldir. Şimdi benden tarihe bir laf geçecekse o da şudur. Kaloriferli evlerde felsefe yapmak kolaydır. Batı 19. yüzyılda şöminelerin önünde felsefesini yaptı. 20. yüzyılda da kaloriferlerin doğalgazın sıcağında yapıyorlar. Adam mezhep hakkı, mezheplerin kendilerinin yaşaması diyor ama bunun ifadesi madımak gibi bir iç savaşa yansıyor. Yani farklılık ya da etnik kültür hakkıyla geliyor. Ancak bu hakkı ülkeyi bölmek gibi bir yere dayandırıyor. Bizden talep edilen haklar bizi bölmeye getiren bir iç savaşla, bir panikle ve bir kavgayla yaşanıyor. Çünkü AB bu filozofik evrensel hakları bizim toplumumuzu bölmek ve parçalamak için kullanıyor. Bu çok açıktır. Bunun örneği Güneydoğu'dur. Ermeni tezleridir, Madımak'tır. Farklılıklar kaşınıyor, yara deşiliyor. Haliyle bizim bu topraklarda kültürel farklılıkları çok ciddiye almamız lazım. Kültürel haklar, feminizm, kadınlar. Bunlar çok ciddi düzenden, hukuk süzgecinden geçmeli. Fakat bizim entelektüellerimiz Fransız veya İngiliz filozofunun rahatlığıyla ''Ya verelim gitsin, olsun bitsin'' gibi provokasyonun o Avrupa ideolojisinin Türkiye'yi bölmek isteyen beklentilerine hizmet ediyorlar. Biz bazı şeyleri daha dikkatli ve üslubunu bilerek söyleyeceğiz. Bu toprak ciddi bir şekilde mezhep çatışmasına sürüklenmiştir. Bu yüzden ciddi olacağız. Farklılıkları korumayacak mıyız? Koruyacağız elbette. Bu modern toplumun hukuku da böyle beklentilerle yaşayacak. Evren böyle yaşayacaksa biz bunları da yerine getireceğiz şüphesiz. Ama bunları Avrupa projesinin, Batı projesinin adamı olarak değil, bu toprağın bütünlüğünü bozmadan söylemenin yolunu bulacağız. Batı'da Yugoslavya gibi 10 parçaya bölünmek yok. Biz bütün farklılıkların beslenmesi, kendine çeki düzen vermesi, haklarını alması için buradayız. Ama bunları almak adına Fransız, Alman ajan servisine çalışıp bu ülkeyi 4 parçaya bölmenin, parçalamanın ya da kardeş kavgasına sokmanın hiçbir anlamı yoktur. Batı'da da böyle bir şey yoktur. Şimdi bu farklılık felsefelerini ortaya koyan insanlar, bu ülkede iç savaş olsun, herkes birbirinin kaşını gözünü çıkarsın diye mi ortaya koydu? Hayır. İnsan özgürlüklerinin, insan istek ve arzularının genişlemesi, devletin azalması, insani beklentilerin daha da yükselmesi için bütün bunları söyleyeceğiz. Ne var ki eksik okumalar, Marksizm'den çıkmış veya yeni bir anarşist felsefeye girmiş ama kafası karışık, çok az okumuş insanlarla karşı karşıyayız. Bu felsefeleri Batı'da yapanların Fransız Cumhuriyeti'yle bir problemi var mı? Batı'nın hürriyetiyle, Batı'nın özgürlükleriyle, özgür siyasi rejimleriyle bir problemleri var mı? Yok. Ama sen bu problemleri getirip Cumhuriyet'le cebelleştirmeye çalışıyorsun. Bağımsızlığımızın karşısına geçiyorsun. Yani hem Cumhuriyet'i karşına alıyorsun, hem felsefi olarak devleti karşına alıyorsun. Bunlar da yetmiyor, bir de halkı karşına alıyorsun ve Batı'dan aldıklarınla felsefe yapmaya çalışıyorsun. Bu düpedüz aptallıktır. Bakın, devleti karşınıza alın, biz de alalım ama halkımızla bağımsızlığımızı karşınıza almayın. Farklılıklarımızı konuşalım, zenginleştirelim ama bunu bağımsızlığımızla cebelleşerek yapmamalıyız. Bağımsızlığımıza saygı duyacağız. Bizim bütün bu farklılıklarımız yaşayacak. Gücümüz yettikçe daha da büyüyecek. Türkülerimiz, o Kürtçe türküler bizim televizyonlarımızda söylenecek. Ne kadar renk varsa hepsi kendini dillendirecek. Aynen Mevlana'da olduğu gibi. Ama farklılıklarla bu ülkeyi bölmek ve parçalamak gibi saçma sapan anlayışlardaki bu arkadaşlarımızın karşısında durmalıyız ve onlara cumhuriyetimizi hatırlatmalıyız. Cumhuriyet, cumhuriyet devleti demek değildir. Cumhuriyet bir bağımsızlıktır. AB'ye karşı biz niye direniyoruz? AB'ye girmemek için direnmiyoruz. AB'nin müstemleke diline karşı çıkıyoruz. Sen bana dikte edemezsin ve buyuramazsın diyorum. Çünkü biz bağımsızız. Ama sen öyle küstah, kibirli ve her şeyi ben bilirim havasında konuşuyorsun ki sana köle olmamı istiyorsun. Bu kölelikten farklılık felsefesi çıkmaz. Siz bu köle aklıyla, bu Avrupa filozofu piyonu aklınızla bu ülkede özgürlüklerin halkın önünü açamazsınız. Zaten bu aptal zekanızla hem bağımsızlığınızın hem de halkın karşısına tezlerle geliyorsunuz. Onlara diyorum ki bu topraklarda ne kadar farklı kültür, zenginlik, hak, hukuk varsa devletin karşısına çıkalım, meclisi olalım, iktidarlarını devirelim, yeniden yeni haklar getirelim. Ama bağımsızlığımız çok muhteremdir, çok soyludur. Bu bağımsızlığı Fransa'da, İngiltere'de bulamazsın. Bu bağımsızlık Fransa'nın, Rusya'nın yazarlarının şömineli şatolarında hazırlanmadı. Bu bağımsızlık Kocatepe'nin, Dumlupınar'ın, yoksul Erzurum'un ve Trabzon'un tepelerinde hazırlandı. Bu bağımsızlığa kimse laf edemez. Ettirmemeliyiz. Şüphesiz Hakkari'deki insanımız dahil her insanımız bizim için Mustafa Kemal kadar, Mevlana kadar değerlidir. Eğer bu lafı ediyorsak bu hukuk olsun. Evet, gelin hukuk yapalım. Ama bağımsızlığımıza karşı çıkarak değil. Bunu anlamamış insanlarla karşı karşıyayız. Yanılıyorlar. Hala bu toprakları, batıyı, doğuyu soylu kavramlarıyla anlayacak insanlarını bulamıyorlar. İki kitap okuyorlar, eşcinsel, feminist gibi yalan yanlış cümleler kafalarda tam yer etmiyor ama havada uçuşuyor. Nasıl mücadele edeceklerini, nasıl parti kuracaklarını tam bilmiyorlar. İnsan özgürlüklerini bilmiyorlar ve cumhuriyete saldırıyorlar. Ne halka saldırın ne de cumhuriyete. Gelin devlete saldıralım.
Ayrım sonu.